Ayrım 34.
Hele şu sokak ortasında arsız arsız sen diye bağırışı, düpedüz bozgunculuk. Durum açık, nefretle reddetmemiz, Yevgeni Pavlovich'e saygımızı yenilememiz gerek. Ben Lizaveta Prokofievna'ya da söyledim bunu. Şimdi sana şu gizli düşüncemi açayım. Kadının bunu benden öç almak için yaptığına kesinlikle inanıyorum. Hani o eski şey için. Oysa benim ona karşı hiçbir zaman hiçbir suçum yoktu. Hatırladıkça yüzüm kızarıyor. Ben onun ortadan temelli kaybolduğuna sanırken o yine ortaya çıktı. Kuzum, şu Rogojin de nerede kaldı Allah aşkına? Ben bu kadının çoktandır Bayan Rogojin'a olduğunu sanıyordum. Zavallı general iyice şaşkına dönmüştü. Yol boyunca hemen hemen bütün bir saat hep konuşuyor, sorular soruyor, kendisi yanıtlıyordu. Sonunda hiçbir şeyden kuşkulanmayı aklından bile geçirmediğine prensi inandırdı. Bu nokta prens için önemliydi. General sözünü Petersburg'da bir daire şefi olan Yevgeni Pavlovich'in amcasıyla ilgili bir öyküyle bitirdi. Mevki iyi, 70 yaşlarında, çapkın, midesine düşkün, kısaca dünya işlerinden elini eteğini çekmemiş bir ihtiyar. Nastasya Filipovna'yı da o duymuş, yanaşmış. Az önce uğradım, konu kabul etmiyormuş, rahatsızmış. Herif zengin, çok zengin, hem de nüfuzu var. Tanrı uzun ömür versin ama sonunda her şey Yevgeni Pavlovich'e kalacak. Evet evet, yine de korkuyorum. Neden bilmem, korkuyorum işte. Havada uçuşan bir şeyler var sanki. Felaket yarasa gibi ortalıkta dolanıp duruyor. Ben de korkuyorum, korkuyorum. Sonunda yukarıda sözünü ettiğimiz gibi Yepanchinlerle Prens Lev Nikolayevich ancak üçüncü gün barıştılar. 12. Akşamın yedisiydi. Prens parka gitmeye hazırlanıyordu. Birdenbire Lizaveta Prokofievna tek başına taraçaya girdi. Önce sakın senden özür dilemeye geldiğimi sanma diye söze başladı. Asla, en büyük suçlu sensin. Prens susuyordu. Suçlu musun değil misin? Sizin kadar. Yine de sizin de benim de bile bile işlenmiş bir suçumuz yok. Önceki gün kendimi suçlu sayıyordum. Şimdi böyle olmadığına iyice inandım. Ya demek sen böylesin. Pekala dinle öyleyse. Ama otur, ben ayakta durmak niyetinde değilim. Oturdular. İkincisi, sakın o serserilerin lafını etme bana. Seninle şurada 10 dakika oturup konuşacağım. Senden bir şey öğrenmeye geldim. Sen de kim bilir neler düşündün değil mi? Bu yüzden o arsız oğlanların sözünü edersin, kalkıp gider, seninle de ilgimi büsbütün keserim. Peki, dedi prens. İzin verirsen sana şunu sorayım. 2-2,5 ay önce, Paskalya haftasına yakın, Aglaya'ya bir mektup yazdın mı?
Yazdım.
Ne amaçla? Ne vardı mektupta? Göster o mektubu. Lizaveta Prokofievna'nın gözleri çakmak çakmaktı. Sabırsızlıktan titriyordu sanki. Prens şaşırdı, korktu. Mektup bende değil. Olsa olsa Aglaya Ivanovna'dadır. Masal okuma. Ne yazmıştın? Korkum yok ki masal okuyayım. Yazmamak için bir neden göremiyorum. Sus. Sonra anlatırsın bunları. Ne vardı mektupta? Neden kızardın? Prens biraz düşündü. Ne düşündüğünüzü bilmiyorum Lizaveta Prokofievna. Yalnız bu mektuptan hoşlanmadığınızı görüyorum. Sorunuza yanıt vermeyebilirdim. Bunu siz de kabul edersiniz. Ancak mektup yüzünden herhangi bir korkum olmadığını, yazdığım için pişmanlık duymadığımı, bu yüzden hiç mi hiç kızarmadığımı, prens iki kat kızardı, göstermek için mektubu size okuyacağım. Çünkü onu ezbere biliyorum sanırım. Bunu söyledikten sonra prens mektubu hemen hemen yazılı olduğu gibi ezbere okudu. Lizaveta Prokofievna son derece dikkatle dinledikten sonra sert bir tavırla sordu. Ne saçma şey? Peki bu saçmalığın sence ne gibi bir anlamı olabilir? Ben de iyice bilemiyorum. Yalnız duygularımın içtenliğinden hiç kuşkum yok. Orada anlamlı, dolgun bir hayatım, büyük umutlarla dolu dakikalarım olmuştu. Ne umutları? Açıklaması güç. Ancak belki şimdi sizin sandığınız şeyler değil. Umutlar. Gelecekle ilgili umutlarım. Belki de benim orada bir garip, bir yabancı olmadığımı duymaktan doğan bir sevinç. Vatanıma birdenbire ısındım. Güneşli bir sabah kağıda kaleme sarılıp ona bu mektubu yazdım. Niçin ona yazdım? Nedenini ben de bilmiyorum. Prens biraz sustuktan sonra ekledi. Bazen insan yanında bir dost ister. Belki ben de bir arkadaşa gereksinim duymuştum. Aşık mısın yoksa? Hayır, ben kız kardeşime yazar gibi yazmıştım. Hatta kardeşiniz diye imzaladım. Anlıyorum. Bu sorularınızı yanıtlamak güç Lizaveta Prokofievna. Güç de olsa bana ne? Beni dinle. Tanrı'nın huzurundaymışsın gibi bana doğruyu söyle. Söylediklerin doğru mu, yalan mı? Yalan söylemiyorum. Aşık olmadığında doğru mu? Doğru sanırım. Şuna bak, sanırmış. Mektubu o çapkın yumurcak mı verdi? Nikolay Ardalyonoviç'e rica etmiştim. Lizaveta Prokofievna prensin sözünü öfkeyle kesti. Çapkın yumurcak, yumurcak. Nikolay Ardalyonoviç de kimmiş? Tanımıyorum böyle birini. Yumurcak, o kadar. Nikolay Ardalyonoviç, yumurcak diyorum sana. Prens çok yavaş olmakla birlikte kesinlikle hayır, yumurcak değil, Nikolay Ardalyonoviç diye karşılık verdi. Peki canım, peki. Sonra sorarım bunu senden. Hanımefendi bir dakika kadar heyecanını yendi, dinleniyordu. Şu zavallı şövalye de neymiş bakalım? Haberim yok, herhalde şaka olmalı. Bunu birdenbire öğrenmek ne hoş. Yalnız seninle ilgileneceği nereden aklına gelirdi? Sana ucube, budala diyen kendisiydi. Prens sitemli, fısıltı halinde, bunu bana söylemeseniz de olurdu, dedi. Darılma, başına buyruk bir kız. Deli, şımarık. Sevdi mi %100 ulu orta azarlar, yüzüne karşı alay eder. Ben de onun gibiydim. Ancak boşuna böbürlenme, senin olamaz o. Şimdiden çaresine bakman için böyle konuşuyorum. Bana bak, ötekiyle evlenmediğine yemin et bana. Prens şaşkınlıkla yerinden sıçrayacaktı neredeyse. Rica ederim Lizaveta Prokofievna. Az daha evleniyordun ama. Prens başını eğdi. Az kaldı evleniyordum, diye mırıldandı. O halde ona mı aşıksın? Şimdi onun için mi geldin buraya? Onun gibi birisi için ha? Evlenmeye gelmedim. Dünyada kutsal bildiğin bir şey var mı? Var. Ötekiyle evlenmeye gelmediğine yemin et. Ne üzerine isterseniz yemin ederim. İnanıyorum. Öp beni. Artık ben de rahat nefes alayım. Yalnız şunu bil ki Aglaya seni sevmiyor. Başının çaresine bak. Ben sağ oldukça da sana varmaz. Duydun mu? Duydum. Prens kızarmaktan Lizaveta Prokofievna'nın yüzüne bakamıyordu. Seni Hızır gibi beklediğimi hiç aklından çıkarma. Buna layık değildin ya. Geceleri yastığımı gözyaşlarımla ıslatıyordum. Senin için değil, merak etme. Benim kendime göre başka, hiç değişmeyen bir derdim var. Seni bu kadar sabırsızlıkla bunun için bekledim. Tanrı'nın seni bana bir dost, bir öz kardeş olarak gönderdiğine hala inanıyorum. Yanımda koca karı Belokonskaya'dan başka kimsecikler yoktu. O da defolup gitti. Zaten kocadığından koyun gibi aptallaşmıştı. Şimdi bana yalnızca evet ya da hayırla yanıt ver. Ötekinin önceki gün arabadan niçin bağırdığını biliyor musun? Şerefim üzerine söylüyorum ki bu işte hiçbir ilgim yok. Hiçbir şey de bilmiyorum. Yeter, inanıyorum. Artık benim de bu konudaki düşüncelerim değişti. Ama daha dün sabah bütün suçu Yevgeni Pavlovich'e yüklüyordum. Önceki günde, dün de hep öyle düşündüm. Ama şimdi ben de herkes gibi onunla bir ahmakla nasıl alay edilirse öyle alay edildiğini kabul etmek zorunda kaldım. Niçin ve ne amaçla anlayamıyorum. Yalnız bu nokta bile hem kuşku uyandırıcı hem de mide bulandırıcıdır. Yine de Aglaya varmayacak ona, bunu öyle bil. Varsın iyi adam olsun ama bu böyle olacak. Önceleri tereddüt ediyordum. Şimdi kararım kesin. Bugün Ivan Fedorovic'e de dayattım. Önce beni tabuta uzatın, toprağa gömün, kızımı sonra kocaya verirsiniz. Gördün mü sana olan güvenimi, gördün mü? Görüyor ve anlıyorum. Lizaveta Prokofievna prense dik dik bakıyordu. Yevgeni Pavlovich'e ait haberin nasıl bir etki uyandıracağını anlatmak ister gibiydi. Gavrila Ivolgin'e ait bir şeyler biliyor musun? Yani çok şey biliyorum. Aglaya ile görüştüklerini biliyor muydun? Prens şaşkınlıktan titredi sanki. Hiç bilmiyordum. Nasıl? Gavrila Ardalyonoviç ile Aglaya Ivanovna görüştüler mi? İmkanı yok. Hem de pek yakında. Kız kardeşi bütün kış ona yol açmak için fare gibi çalıştı durdu. Prens bir süre düşünceye daldıktan sonra buna inanmam dedi. Böyle bir şey olsaydı %100 haberim olurdu. Ya gelip göğsüne kapanarak gözyaşlarıyla her şeyi itiraf edecekti değil mi? Hay butala hay. Seni herkes şey gibi aldatır. Ona bel bağlamaya utanmıyor musun? Görmüyor musun ki seni iyice aldatmış? Prens isteksiz ve yavaşça, Gavril Ardalyonoviç'in arada bir beni aldattığını biliyordum zaten, dedi. O da bunu bildiğimin farkında diye ekledi, sözünü tamamlayamadı. Bile bile güvenmek, işte bir bu eksikti. Hoş, senden başka bir şey beklenemezdi. Ne diye şaşırıyorum sanki? Aman tanrım, zaten ne zaman başka türlü adam oldun ki? Tüh, şu Ganya ya da Varya'nın Aglaya'yı Nastasya Filipovna ile görüştürdüğünü de biliyor musun? Kimi? Diye haykırdı prens. Aglaya'yı? Yo, inanmam. Olamaz. Ne amaçla? Lizaveta Prokofievna sandalyeden fırladı, kendi kendine mırıldandı. Ben de inanmıyorum ama kanıtları var. Başına buyruk, titiz kız, deli kız, şirret kız, şirret, şirret. Şirret olduğunu 1000 yıl tekrarlayacağım. Şimdi hepsi böyle oldu, şu miskin Aleksandra bile. Hele bu büsbütün çığırından çıktı. Ama yine de inanamıyorum. Belki de inanmak istemediğim için. Birden prense döndü. Sen niye gelmiyordun? Ne için şu 3 gün hiç uğramadın bize? Prens nedenleri sıralayacak oldu ama Lizaveta Prokofievna gene sözünü kesti. Herkes seni ahmak yerine koyup aldatıyor. Dün kente inmişsin. Bahse girerim diz çökerek o kerataya 10.000 rublerini kabul etmesi için yalvarmışsındır. Hiç de değil. Aklıma bile gelmedi. Görmedim de. Kerata filan da değil o. Bir mektup aldım kendisinden. Prens çantasından mektubu çıkardı, Lizaveta Prokofievna'ya uzattı. Mektupta şunlar yazılıydı. Beyefendi, onur sahibi olmak için herkesin gözünde en ufak bir hakka sahip bulunmadığıma kuşku yok. Bu yüzden insanların gözünde ben pek önemsiz bir yaratığım. Ancak bu başkalarının gözünde böyledir, sizin gözünüzde değil. Beyefendi, sizin başkalarından belki çok daha iyi olduğunuza iyice inandım. Doktor Enko'nun bu konudaki düşüncesine katılıyorum. Sizden hiçbir zaman bir kapik bile alacak değilim. Ama anneme yardım ettiğiniz için zaaf da sayılsa size minnettarım. Herhalde size başka gözlerle bakıyorum ve bunu bildirmek gereğini duydum. Bundan sonra aramızda herhangi bir ilişki olacağını sanmam. Antip Burdovski. Not, 200 rubleden eksilmiş olan miktar zamanı gelince geri verilecektir. Lizaveta Prokofievna mektubu geriye atarak... Ne saçma şey diye yargısını verdi. Okumaya bile değmez. Niye sırıtıyorsun? Doğru söyleyin, siz de keyifli okudunuz. Ne? Bu kendini beğenmişlik dolu saçmayı mı? Bunların hepsi kibir delisi, görmüyor musun? Evet ama Burdovski suçunu itiraf etti. Doktor Enko ile ilişiğini kesti. Ne kadar kibirli olursa o kadar kendi zararına. Ah Lizaveta Prokofievna, hala ne kadar çocuksunuz? Sonunda sen de tokat mı yemek istiyorsun? Hayır, böyle bir niyetim yok. Mektup hoşunuza gitti de renk vermiyorsunuz. Duygulanmaktan niye utanıyorsunuz? Siz her zaman böylesiniz. Lizaveta Prokofievna öfkeden kireç kesildi, yerinden hızla kalktı. Bundan böyle evime adım atayım deme. Bugünden sonra gölgeni bile görmek istemiyorum. 3 gün sonra gelip kendiniz çağıracaksınız. Ayıp değil mi size? En iyi duygularınızı açığa vurmamak için bu çabanız niye? Yalnızca kendinize eziyet ediyorsunuz. Ölürüm de çağırmam. Senin adını da unuturum. Unuttum bile. Hanımefendi prense sırtını çevirerek kapıya koştu. Prens arkasından, "Zaten başkaları da evinize gelmemi yasaklamıştı." diye bağırdı. Lizaveta Prokofievna iğne yemiş gibi geri döndü. "Ne? Kimmiş o?" Prens yanıt vermekte ani bir tereddüt geçirdi ama ister istemez boşboğazlık ettiğini de anladı. Lizaveta Prokofievna bütün şiddetiyle, "Kim yasakladı?" diye bağırdı. Aglaya Ivanovna. Ne zaman? Söyle diyorum. Bu sabah. Bundan böyle hiçbir zaman gelmemem için haber yollamış. Lizaveta Prokofievna taş kesilmiş duruyor, düşüncelerini toplamaya çalışıyordu. Birdenbire, ne gönderdi? Kimi gönderdi? Yumurcakla mı? Ağızdan mı? Diye bağırdı. Kendisinden mektup aldım. Nerede? Ver, hemen. Prens bir an düşündükten sonra özensiz koparılmış ufak bir kağıt parçasını yeleğinin cebinden çıkardı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Prens Lev Nikolayeviç, bilinen olaydan sonra köşkümüzü teşrifinizle beni şaşırtmaya niyetliyseniz, bundan hoşnut kalacaklar arasında beni bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Aglaya Yepanchin. Lizaveta Prokofievna bir an düşündü. Sonra birdenbire prense doğru atıldı, koluna yapıştı, peşinden sürüklemeye başladı. Hemen git, isteyerek, hemen, şu dakikada. Taşkın bir heyecan ve sabırsızlık içinde bağırıyordu. Neymiş? Saf budala, sanki erkek değil. Şimdi artık her şeyi kendi gözlerimle göreceğim. İzin verin de şapkamı alayım bari. İşte senin mendebur şapkan. Hadi gidelim, şapka. Biçimi bile zevkli değil. Lizaveta Prokofievna, prensin elini bir an bile bırakmadan onu peşinden sürüklerken, o bunu... diye mırıldanıyordu. O bunu deminki şeyden sonra, kızgınlığından. Az önce savundum seni, budala da ondan gelmiyor demiştim. Yoksa dünyada böyle densiz bir mektup yazmazdı. Yakışıksız bir mektup. Soylu, görgülü, akıllı, zeki bir kız için yakışık almayacak bir mektup. Yoksa gelmediğine kızdı da diye devam etti. Bir budalaya böyle yazılmayacağını hesaba katmadan mı yazdı? Çünkü budala yazılanı olduğu gibi kabul eder, inceliğini kavrayamaz. Nitekim öyle de oldu. Sonra boşboğazlık ettiğinin farkına vararak bağırdı. Sen de ne diye söylediklerimi dinliyorsun? Ona senin gibi bir maskara gerek. Çoktandır böyle bir şey görmemişti. Onun için seni istiyor. Ben de sevindim, çok sevindim. Şimdi seni tefe koyup çalmaya başlayacağı için sevindim. Bunu hak ettin sen artık. O da bunu becerir. Hem de öyle bir becerir ki. Üçüncü bölüm. 1. Boyuna bizde pratik insan bulunmadığından yakınılır. Siyaset adamının, generalin her türlüsünden bol bol vardır. Yöneticinin de her türlüsüne rastlarsınız. Ama nedense pratik adam yoktur. Öteden beri yakınma konusudur bu. Demir yollarının işe yarar elemanı olmadığını, bilmem hangi vapur işletmesinde şöyle elle tutulur bir yönetim kurulamadığını söyler dururlar. Yeni işletmeye açılmış bir demir yolunda trenlerin çarpıştığı, vagonların köprülerden uçtuğu duyulur. Bir katarın birkaç saat yol aldıktan sonra karlı tarlada 5 gün kaldığını, neredeyse bütün kışı orada geçireceğini yazarlar. Bilmem nerede gönderilmeyi bekleyen binlerce kilo mal çürümek üzeredir. Hem de, hoş buna pek inanılmaz ya, falan yönetici, daha doğrusu müdürlerden biri, işi düzene koyacak yerde, malların gönderimini sağlamak için üsteleyen bir tüccar katibinin suratına bir tokat indirmiş. Üstelik bu davranışını sinirlerine hakim olamadığı biçiminde açıklamış. Devlet hizmeti gören dairelerin sayısı düşününce insanı ürkütecek kadar çok. Herkes hizmet etmiştir, etmektedir, etmek istemektedir. Peki nasıl oluyor da böyle elemanlar varken bir vapur işletmesine işe yarayan yöneticiler bulunamıyor? Bu soru bazen çok basit, inanılmayacak kadar basit yanıtlanıyor. Gerçekten bizde herkes ya bir memuriyette bulunmuştur ya da bulunmaktadır. Almanlardan örnek alınarak uygulanan bu yöntem dedelerimizden çocuklarımıza sürüp geliyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse memurlar pratik olmayan insanların başında gelirler. O kadar ki yakın zamana kadar ilgisizlik ve pratik hayatta başarısızlık memurlar arasında en gözde en aranılan nitelik sayılırdı. Bu memur konusunu gereksiz yere açtık. Aslında pratik adamlardan söz etmek istiyorduk. Girişim eksikliği ve çekingenliğin eskiden de şimdi de pratik bir adamın başlıca ve en belirgin niteliği sayıldığı kuşku götürmez. Ama bunu bir suçlama olarak alırsak, saldırıyı neden yalnızca kendimize yöneltelim? Sıradan biri olmak, pek öne çıkmamak, öteden beri her yerde, bütün dünyada becerikli, işini bilen, başarılı, pratik bir adam için en gözde, en aranan nitelik sayılırdı. Kitlenin %99'u, hiç olmazsa bu kadarı, her zaman bu düşüncedeydi. Belki ancak %1'i başka düşünceler taşıyordu. İcat sahipleri, dahiler, hayatlarının ilk, çoğu zamanda son adımlarında toplumca yalnızca ahmak yerine konulmuşlardı. Bu, herkesin dilinde aşınmış bir gerçektir. Millet, parasını yıllarca %4 faizle emanet sandığına taşıyarak milyonlar biriktirdikten sonra emanet sandığından ayrılıp ancak kişisel girişimiyle baş başa kalınca milyonların büyük kısmının borsa dolandırıcılarının elinde uçup gitmesi kaçınılmaz bir durumdu. Bu iyi terbiyenin, özellikle iyi ahlakın gereğiydi. Madem ki şimdiye kadar iyi ahlaktan gelme ve terbiye gereği bir sıradan adamlık, çalışkan, namuslu adamın ayrılmaz niteliği sayılıyordu, birdenbire değişmek hem uygunsuz hem de ayıp kaçacaktı. Oğlu ya da kızı yolunu biraz saptırınca hangi annenin içi hop etmez? Her anne çocuğunun beşiğini sallarken mutlu olsun, ömrü bolluk içinde geçsin diye düşünür. Dadılarımız öteden beri çocuklara altın madalyalar takacaksın, general olacaksın diye ninniler söylerler. Demek ki dadılarımızın gözünde bile generallik, dipnot, generallik hem askerlikte hem sivillikte bir rütbe, Rus mutluluğunun doruk noktası sayılırdı. Bu görüş halkımıza göre en büyük mutluluk formülüydü. Gerçekten bizde birinci dereceyle verilen bir sınav ve 35 yıllık hizmetten sonra kim general olmaz, kim emanet sandığına birkaç kuruş koymazdı ki? Böylece sıradan bir Rus hiç zahmet çekmeden pratik iş adamları sırasına girebiliyordu. Aslına bakarsanız sıra dışı, başka bir deyimle pek kabına sığamayan kimseler general olamazlar. Bu belki yanlış ama genellikle doğru bir düşüncedir. Toplumumuzun pratik adam konusundaki görüşüne katılmak gerek ama boşa konuşuyoruz. Amacımız Yepanchin ailesi hakkında birkaç açıklama yapmaktı. Bu aile, hiç değilse ailenin aklı başında üyeleri hep aynı doğal bir özelliğin acısını çekiyordu. Bu özellik yukarıda sözünü ettiğimiz niteliklerle taban tabana zıttı. Durumu bütün açıklığıyla anlayamasalar da, anlaşılması güçtür zaten, bazen ailelerinde bir başkalık olduğu kuşkusuna kapılırlardı. Herkes pürüzsüz bir yaşayışı olduğu halde bunlar sürekli tökezliyorlardı. Herkes ray üzerinde kayıp giden bir hayatın içindeyken bunlar her an raydan çıkıyorlardı. Herkes boyuna iyi bir ahlak kaygısı içinde olduğu halde Yepanchinler bundan uzaktı. Gerçi Lizaveta Prokofievna fazlasıyla korkaktı ama bu onların özendiği kibar çevreye yaraşan iyi ahlak kaygısından doğma bir ürkeklik değildi. Gene de bir üzülen varsa bu yalnızca Lizaveta Prokofievna'ydı. Kızlar zeki ve alaycıydılar ama henüz soyluktan kurtulamamışlardı. General de biraz güç de olsa zeka belirtileri gösteriyordu. Biraz zora gelince bir la yetiniyor, sonunda iş gene Lizaveta Prokofievna'ya kalıyordu. Kadıncağız kişisel girişimden yoksun bu ailenin sorumluluğunu tek başına taşıyordu. Kendilerini özgün olmanın çekiciliğine kaptırıp böyle bir davranış pek ayıptı, herkesin gittiği yoldan ayrılmıyorlardı. Gerçi hiçbirinin amaçlı, düşünülerek hazırlanmış bir davranışı yoktu ama Yepanchin ailesi ne kadar saygıdeğer olursa olsun öbür saygıdeğer ailelere benzemiyordu. Son zamanlarda Lizaveta Prokofievna her olayda yalnız kendisini ve kötü yaratılışını suçlamaya başlamıştı. Bu yüzden de duyduğu acı gitgide çoğalıyordu. Hiç durmadan kendini aptal, densiz, garip bir yaratık diye paylıyor, kuşkulanarak üzülüyordu. En basit bir olay onu altüst etmeye yetiyor, gözünde felaket olasılıkları büyüyordu. Öykümüze başlarken Yepanchinlerin toplu ve gerçek bir saygı kazandıklarını söylemiştik. General Ivan Fedorovic bile geçmişi karanlık bir adam olmakla birlikte her yerde saygı görüyordu. Bu saygıya değerdi de, çünkü her şeyden önce zengin, ayrıca herkesten hiç de aşağı olmayan bir insandı. Öte yandan çok akıllı sayılmasa da son derece namuslu biriydi. Zaten zekanın fazla keskin olmaması her iş adamı için değilse de para kazanmasını bilen kimseler için zorunlu bir özelliktir. Ve general kibar tavırlı, alçak gönüllüydü. Susacağı yeri bilir, gene de kendini ezdirmezdi. Bu davranışı yalnızca general rütbesi taşımasından değil, namuslu, soylu bir adam oluşundan, en önemlisi de arkasının güçlü olmasından ileri geliyordu. Lizaveta Prokofievna'ya gelince, yukarıda açıklandığı gibi iyi bir ailedendi. Hoş, bizde nüfus sağlayıcı ilişkileri olmayan aileye pek önem verilmez. Ama Lizaveta Prokofievna'nın nüfuzlu ahbapları da vardı. Bu yüzden çevrenin sevgisini kazanmıştı. Ona saygı, sevgi gösterilmesi, her yere kabul edilmesi son derece doğaldı. Kuşkusuz ailesiyle ilgili konulardaki can sıkıntıları temelsizdi. Hepsi önemsiz bir nedene dayanan, gülüşlenecek kadar büyütülmüş şeylerdi. Ama burnunda ya da alnında sihir bulunan herhangi biri, Amerika'yı keşfetmiş bile olsa, herkesin bu sihire bakıp onu yermekten başka işi olmadığını sanır. Su götürmez bir gerçektir ki, kendi çevresinde Lizaveta Prokofievna'ya gerçekten tuhaf gözle bakılsa da, kesin saygı gösteriliyordu. Oysa Lizaveta Prokofievna kendisine gösterilen saygıdan bile kuşkulanır olmuştu. Bütün felaket de bundan doğuyordu. Kızlarına baktıkça onların geleceklerini şöyle ya da böyle engellediğinden, karakterinin gülünç, yakışıksız, dayanılmaz oluşundan kuşkulanarak kendi kendini yiyordu. Bu yüzden de hep kızlarıyla Ivan Fedorovic'i suçluyor, hepsine çılgınca düşkün olduğu halde bütün gün onlarla dalaşıyordu. Lizaveta Prokofievna'yı en çok üzen, kızlarının gitgide kendisine benzeyip onun gibi tuhaflaştıkları kaygısıydı. Yeryüzünde böyle kızların bulunmadığı, bulunması da gerekmediği kanısındaydı. Her an kendine, tanrı tanımaz olarak yetişiyorlar, düpedüz öyle, deyip duruyordu. Bu acı düşünce, hele son zamanlarda içinde gitgide kökleşiyordu. İkide bir kendi kendine, neden kocaya varmıyorlar, diye soruyordu. Analarını eziyet etmek için tabii. Hayatta tek amaçları bu. Hep bu yeni düşünceler, hep şu kahrolası kadınlık sorunu. Şu Aglaya 6 ay önce o güzelim saçlarını kesmeye kalkışmamış mıydı? Allah için vaktiyle bende bile böyle saç yoktu. Makası eline aldı, ayaklarına kapandım da vazgeçirdim. Hadi o anasına acı vermek için yaptı bunu. Çünkü hırçın, asi, şımarık bir kız. En çok da hırçın. Hırçın mı hırçın? Ya şişko Aleksandra'nın öbürünün peşinden keçe kıllarını makaslamaya kalkışmasına ne demeli? Hem onunki hırçınlıktan, şımarıklıktan da değil, aptalcasına bir samimiyetten. Saçsız rahat uyursun, başın ağrımaz diye kandıran hep o Aglaya'yı. Sonra şu 5 yıl içinde kimler istemedi onu? Doğrusu aralarında iyi, hem de son derece iyi kimseler de vardı. Neyi bekliyorlar, ne diye evlenmiyorlardı? Hep annelerini üzmek için, başka nedeni yok bunun. Hiç, ama hiç başka nedeni yok. Sonunda ana kalbi özlediği ışığa kavuştu. Hiç olmazsa kızlardan birinin, Adelaida'nın geleceği sallanacaktı artık. Sırtından hiç olmazsa birinin yükü kalkacaktı. Ama bu Lizaveta Prokofievna'nın onlara karşı söylediğiydi. Düşünceleri konuşmasından daha sevecen oluyordu. Hem bu öyle güzel, o kadar kibar bir evlenme oluyordu ki, çevrelerinde herkes bundan saygıyla söz ediyordu.